You're with SBS Radio.
Türkiye seçim atmosferinden çıktı ve şimdi devletteki yeni yapılanmanın bir süredir devam eden ekonomik sorunlara nasıl çözümler getireceğini konuşuyor. Ülke 2018'i ekonomik darboğazla karşıladı. Ocak ayından itibaren Türk lirası %20 değer kaybetti. Dolardaki dalgalanmalar faiz artışıyla bir sürede olsa durduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasındaki düşüşü engellemek için faiz düşürme planını uygulamak gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz dönemin Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ise yeniden dengelenme adını verdiği bir başka proje önerdi. Peki bütün bunlar Türk halkı için ne anlama geliyor? Bu soruyu Berlin Ekonomi ve Hukuk Fakültesi'nde ders veren doçent doktor Ümit Akça'ya sorduk. Ekonomiyle ilgilenmeyebilirsiniz ancak bu sizi ekonomik krizin sonuçlarına maruz kalmaktan muaf kılmaz diyen Akçay, ilerleyen günlerde Türkiye'nin ekonomik gündemindeki maddeleri bir bir anlattı. Ümit Bey, SBS Radyosu Türkçe programına hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ümit Bey, devletin yeniden yapılandırılması, yeniden dizaynı ekonomi dengelerini etkiler mi? Yoksa sistem aynı kalsa ekonomi açısından belki de daha mı iyi olurdu?
2018-24 Haziran seçimleri önemli bir değişim yarattı Türkiye'de devletin yapılanması açısından. Bunun ekonomi yönetimine de yansıması bekleniyor. Ancak Türkiye ekonomisindeki temel sorunların çözülmesi için daha köklü değişimler gerekiyor. Şunu kastediyorum, örneğin 2013'ten itibaren Türkiye ekonomisinde ekonomi yönetiminin özellikle ekonominin nasıl yönetileceğiyle ilgili perspektifte bocalaması var. Örneğin ithalat rejiminde ya da üretim yapısında. Bunun eğitim reformuyla ilgisi var. Sanayi politikalarıyla ilgisi var. Kısacası ekonomi yönetiminin doğrultusu belirlenmesi gerekiyor. Bu belli olmadan kurumsal yapıdaki değişiklikler, bir bakanlığın alıp diğerine katılması ya da bunların hepsinin Cumhurbaşkanlığına bağlı bir ofiste birleştirilmesi fiili olarak pek bir işe yaramayacaktır.
Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz ettiği bir faiz düşürme politikası vardı. Bundan sonra bu politikanın uygulanması mümkün müdür sizce?
Önümüzdeki dönem için bu çok zor. Çünkü gerek Türkiye'de gerekse Türkiye'nin de içinde olduğu yükselen piyasa ekonomileri olarak tanımlanan ülkelerde faizlerin yükseldiği bir dönemde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri düşürme yönelimli politikası ya da bu tip önerileri 2000'li yıllarda AKP iktidarlarının, AKP hükümetlerinin alışık olduğu bir ekonomik modeli sürdürme isteğine dayalı. O zamanlarda da faizlerin sürekli düşüyor olduğu, faizlerin düşmesinin de yatırımları canlandırdığı bir dönem yaşanmıştı. Şimdi ise bunun tam tersi, özellikle yine 2013 vurgulamak istiyorum. 2013'ten bu yana ki bu tarihin önemi de şu, Amerikan Merkez Bankası Fed'in ekonomi politikalarını, para politikasını değiştirdiği tarih, yani faizleri yükseltmeye başlayacağını ilan ettiği tarih. O günden bugüne Türkiye ekonomisinde faizlerin düşüş değil yükselme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun uygulanması o nedenle mümkün değil gibi görünüyor.
Peki Ümit Bey, Mehmet Şimşek'in önerdiği başka bir çözüm var. Yeniden dengelenme diyor. IMF'li çözüm, IMF'siz çözüm de deniyor. Bunu bize açıklar mısınız? Bunlar ne demek?
Yeniden dengelenme programı Mehmet Şimşek'in ilan ettiği 4 temel maddeye dayanıyor. Bunlardan ilki parasal sıkılaştırma. Parasal sıkılaştırmadan kasıt da borç çalma olanaklarının daha zorlaşması, yani faizlerin arttırılması. Bunun amacı enflasyonu düşürmek. İkincisi, kamu gelirlerindeki artış ve harcamalarındaki azalma. Kamu gelirlerindeki artışı da vergiyi tabana yayma olarak tanımlıyorlar. Yani daha fazla vergi almak buradaki amaç. Harcamalardaki azalma da kamu harcamalarının daralması. Üçüncü başlık, firmaların döviz riskinin yönetilmesi. Şu anda Türkiye ekonomisinin en büyük risk alanlarından birisi döviz borçlusu firmaların borçlarını nasıl sürdürecekleri sorunu. Çünkü ard arda gelen kur şoklarıyla bunların borçlarını geri ödeyememesi sorunu var. Bunun yönetilmesi bu reform programının bir diğer ayağı. Dördüncüsü de yeniden dengelenme programının dış finansmanının sağlanması için OHAL'in kaldırılması. OHAL'in kalktığı durumda Türkiye'ye yatırımların geleceği ve böylelikle TL'deki değersizleşmenin duracağı varsayımı var. Plan bu, ancak bunun uygulanıp uygulanmayacağını henüz bilmiyoruz.
Peki Ümit Bey, siz daha önce 3 büyük darboğazdan geçtiğimizi söylüyorsunuz. 2014'te, 2016'da ve şimdi 2018'de kriz yaşıyoruz. Peki ekonomik krizin 2018'in ikinci yarısından sonra derinleşeceğini mi söylüyorsunuz? En kötü senaryo ne olabilir peki?
Şimdi gündemde olan 2018'in ikinci yarısında bu az önce sözünü ettiğim Mehmet Şimşek'in ilan ettiği yeniden dengelenme programı uygulanırsa eğer teknik anlamda da bir resesyona, yani ekonomik krize girme ihtimalimizin olacağı. Çünkü bu program şunu söylüyor bize, enflasyonu ve cari açığı, Türkiye'nin iki en önemli Türkiye ekonomisinin sorununu çözmeyi ya da en azından kısa dönemde yönetilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Biz enflasyon ve cari açığın düştüğü dönemlere baktığımızda genelde ekonomik daralma yılları oluyor. 2018'in ikinci yarısında da özellikle üçüncü çeyrekten itibaren ekonominin yavaşladığını göreceğiz. Yani bir daha biz %10'luk, %7'lik ekonomik büyüme hızları görmeyeceğiz önümüzdeki dönemde. Bunun şiddeti, bu yavaşlamanın şiddeti ne kadar olur? Eksiye varır mı? Bunlar dediğim gibi 8 Temmuz sonrasında ilan edilecek ekonomi politikasıyla biraz da şekillenecek. Eğer Mehmet Şimşek'in söylediği şekilde bir senaryo uygulanırsa ve Mehmet Şimşek kabinede yer alabilirse sert daralmanın yaşanması muhtemel. Ancak tabii burada şunu da belki hatırlatmak lazım. Türkiye'de yeniden erken seçim gündemi ortaya çıktı. Takip etmişsinizdir. Yerel seçimlerin sonbahara erkene çekilmesi gündeme geliyor. Eğer bu gerçekleşirse tabii ki bu istikrar programının uygulanması bu seçimlerin sonrasına kalır diye düşünüyorum.
Peki sonbahara kadar geçen sürede bir iyileştirme olmazsa sonrasında, seçim sonrasında işler daha kötüye mi gider?
İşler daha kötüye gidebilir. Çünkü zaten eğer müdahale edilmezse sonbahara kadar da hem Türk lirasındaki değersizleşme daha da hızlanabilir. Bunun döviz borçlusu firmalara olan yansımalarını bekleyebiliriz. Döviz borçlusu firmaların tabii tek başlarına yarattığı sorundan çok bankacılık sistemine olan borçlarını ödeyememeleri daha büyük bir sorun yaratabilir. Şimdiden 20 milyar doları aşkın bir yeniden yapılandırma gerçekleşti bankacılık sisteminde. Yani firmalar borçlarını ödeyemediler aslında.
Evet.
Ve borçlarını yeniden yapılandırdılar. Bunun daha da artması beklenebilir. Türkiye ekonomisini ve zor günler bekliyor diyebiliriz.
Ümit Bey, SBS Radyosu Türkçe programına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.